Bu tweetler 30.11.2013 tarihi itibariyle Mustafa İslamoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılmıştır. Dersimizle alakası sebebiyle izah buyurur musunuz? Tarih boyunca iki tavır hep olmuştur. Bunlardan biri Hazreti Ebubekir'in tavrı, diğeri Hazreti Ömer'in tavrıdır. Hazreti Ebubekir Allah Resulü'ne, Hazreti Ömer doğrudan Kur'an'a gelmiştir. Yani Hazreti Ebubekir bir mesele çıktığında Efendimiz'e ve onun sünnetine müracaat ediyor. Hazreti Ömer doğrudan Kur'an'a müracaat ediyor. Böyle mi anlamamız lazım? Böyleyse doğru değil. Yani her ikisinin de tavrı Kur'an ve sünnete başvurmak bakımından birbirinden farklı değil. Burada bir yanlış anlama, yanlış anlatma olsa gerek. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ana kaynağa yakın olduklarından işin özünü doğru anlamış, ikisi arasında problem çıkmamıştır. Birisi Kur'an'a başvuruyor, onunla yetiniyor. Birisi Efendimiz'e başvuruyor, onunla yetiniyor ve bu ikisi arasında problem çıkmıyor. O zaman mesele yok. Biz de o ikisinin yaptığını yapalım, problem çıkmasın. Yani burada problem çıkmayacaksa. Ama doğru değil bu tespit yani. Hazreti Ömer öyle yapardı, Hazreti Ebubekir böyle yapardı. Bu tespit doğru değil. İkisi de hem Kur'an'a hem sünnete başvururdu. Hayatları ortada, biyografileri ortada. Kur'an ve sünnet karşısındaki tavırları, davranışları ortada. Hadis ehli Buhari, hadis ideolojistlerinin haşviye etkisiyle vatansız ölmüştür. Buhari vatansız olarak yolda ölmüştür. Onu ölüme mahkum edenler de kendi meslektaşlarıdır. Evet, bu Halkul Kur'an meselesi dolayısıyla biliyorsunuz İmam Buhari bir mihne yaşamış. Şöhreti, şanı, ünü her tarafa yayılmış. Nişabur'a gideceği zaman orada hocası Muhammed bin Yahya Ez-Zühli diye bir büyük hadis imamı var. İmam Buhari'ye Halkul Kur'an meselesini sormamalarını tavsiye etmiş talebelerine. Arada bir hukuk zedelenmesi olabilir endişesiyle bu meseleyi ona sormayın demiş. Fakat İmam Buhari geldiğinde hadis meclisi kurulmuş, otomatik olarak bu mesele gündeme gelmiş. Ona da Halkul Kur'an meselesini sormuşlar. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Demiş ki Kur'an Allah kelamıdır, mahluk değildir. Üstüne gitmişler, biz onu sormuyoruz demişler. Bizim Kur'an'ı telaffuzumuz mahluk mudur? O da demiş ki Kur'an Allah kelamıdır, mahluk değildir. Tekrar üstüne gidince demiş ki kulların fiilleri mahluktur, Allah kelamı mahluk değildir. Bunun üzerine kıyamet kopmuş. Buhari kulların fiilleri mahluktur dedi. Bizim telaffuzumuz da bizim fiilimizdir. Dolayısıyla telaffuz ettiğimiz Kur'an mahluktur dedi diye bir kızılca kıyamet kopmuş. Bunun üzerine Muhammed bin Yahya Ez-Zühli demiş ki her kim Muhammed bin İsmail'in meclisine giderse bizim meclisimize gelmesin. Böyle bir duvar koymuş araya. O esnada İmam Müslim de onun meclisindeymiş. Kalkmış, ridasını başına örtmüş ve aradan süzülüp gitmiş, sonra ondan dinlediği bütün hadisleri çuvallara doldurup ona iade etmiş. Bu tartışmada kim haklı, kim haksız? Arkadaşlara hep söylüyoruz, gençlere özellikle. Akide ilmi hadis aliminden alınmaz. Akide ilmi usulü din aliminden alınır. Burada İmam Buhari haklıydı. Bizim telaffuzumuz, bizim yazımız, hafızamızdaki suretler, nakışlar, biçimler bunlar mahluktur. Kelamın aslı mahluk değildir. Allah Teala'nın zatıyla kaim bir kelam sıfatı vardır. Kur'an da o kelam sıfatının bizim dünyamıza inmiş formudur. Bu form mahluktur. Mushaf'ta yazıyoruz, mahluktur. Ben şimdi şuraya bir sure yazsam, burada yazdığım o harfler, o nakışlar, o suretler mahluktur. Ama bu suretlerin delalet ettiği asıl kelam, kelam-ı nefsi anlamında mahluk değildir. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı zatıyla kaimdir. Bu anlaşılamadığı için o dönemde Mutezile'nin ortaya attığı bu fitne konusunda hadis alimleri de işi biraz gereğinden fazla sıktıkları için bu böyle bir arıza ortaya çıkmış. Evet, bu Haşbiyye'nin veya Haşebiyye'nin tarih içinde yol açtığı daha büyük arızalar var. Bu daha çok küçük bir arıza. Daha büyük arızalar var. Ve fakat İslam tarihinde yaşanmış tek arıza Haşebiyye'nin arızası değil. Mutezile'nin yaşadığı ve yaşattığı arızalar var ki Haşebiyye'nin arızasını aratmayacak nitelikte. Daha evvel nakletmiştim. Bir kere daha sırası düştü söyleyeyim. Mutezile, yani Mustafa İslamoğlu'nun fikir babaları, 15 sene Abbasi İmparatorluğuna hakim olmuşlar Mehkun döneminden itibaren. 15 sene Ehl-i Sünnet ulema acayip bir 28 Şubat zulmüne maruz kalmış. Kovuşturmalar, soruşturmalar, efendim işkenceler, takipler, zindanlar. Bu dönemde Bizans'la yapılan bir esir mübadelesi anlaşması var. Bizans'ta Müslüman esirler var, Abbasilerin elinde Hristiyan esirler var. Bunları değiştirecekler. Ortada bir masa var, bir kontrol noktası var. Mutezili orada oturuyor. Bizans tarafından gelen Müslüman esirlere Kur'an mahluk mudur, değil midir diye soruyor. Mahluktur derse bu tarafa geç. Değildir derse sen Müslüman değilsin, geri git. Bu zulmü kim yaşattı bize? İşte bu zihniyetin fikir babaları yaşattı bu ümmete. Haşeviye bir arızaysa bu da bir arıza. Allah bizi arızalardan korusun. Allah Resulü'nün 42 tane vahiy katibi olduğu halde bir tane bile hadis katibi yoktu. Yani daha evvel dersin birinci kısmında söyledik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konjonktürel sebeplerle bir dönem hadislerin yazılmasına izin vermemiş. Ama o yasağa gerekçe teşkil eden hususlar, sakıncalar ortadan kalktıktan sonra hadislerin yazılmasını bizzat kendisi istemiş, onaylamış. Hadis tarihinden bir parça haberi olan herkes bu hakikatten de haberdardır. Bugün artık neşredilmiş birçok nüsha var, sahabe-i kiramın hadis cüzleri bulunduğunu bize yansıtan pek çok çalışma arasında. Hazreti Ömer vahiy dışında ve hadis olarak yazılan tüm kayıtları yaktırmış ve sizler vahiy dışında sözler yazarak Yahudilerin mişnası gibi yeni mişnalar mı oluşturmak istiyorsunuz buyurmuştur. Hazreti Ömer'in hadisler konusundaki tavrını hadislerin yazıya geçirilmesi bağlamında buraya indirgeyerek anlatmak, burayla sınırlandırmak vakayı çarpıtmak olur. Hazreti Ömer'in hadislerin yazıya geçirilmesi konusundaki tavrı farklıdır. Hadisin nakli, dindeki yeri, bağlayıcılığı vesaire konusundaki tavrı farklıdır. Bu ikisini Ali Cengiz oyunuyla birbirine karıştırmayalım. Hadislerin yazıya geçirilmesi meselesi, yazı meselesi esasen erken dönemler için hafızaya çok fazla önem veren, gerçekten de haklı sebeplerle hafızayı yazının vesairenin çok önünde tutan bir anlayış var. Bu anlayış çerçevesinde dikkat ederseniz Hazreti Ebubekir de Kur'an'ın iki kapak arasında toplanmasına itiraz etmişti. Efendimizin yapmadığı bir şeyi biz nasıl yaparız diye. Genel olarak baktığınızda bir şeyin yazıya geçirilmesine olumsuz bir tavır var. Ezber, hafıza daha ileride, daha önemseniyor. Yazıya geçirildiğinde bunun türlü sakıncaları olabilir diye bir mülaza var ki haklıdır. Bir metni, bir hadisi yazıya geçirdiğinizde bu hadis kimin elinde ne türlü bir istinbata konu edilecek bunu bilemezsiniz. Ama şifahi nakil yaptığınızda o hadisin manasını, maksadını da anlatma, nakletme imkanınız olur. Bunun gibi daha birçok sakıncası var. Bu sebeple yazıya geçirilmesine hadisin hoş bakmamışlar. Bu başka bir şey. Hadisin nakli, dindeki yeri bu başka bir şey. Allah Resulü'nün hadislerini ayırt etmek için onun adına gelen sözleri Kur'an'a ve sünnetullah'a arz etmek gerekir. Doğrudur, tamam. Buna itirazımız yok ama bunu kim yapacak? Bunu yapacak olan insanın müktesebatı, dirayeti, vukufiyeti, yeterliliği son derece önemli. İstikameti hepsinden önemli. Daha evvel de farklı vesilelerle söyledik arkadaşlar. Bir kere daha söyleyelim. Bu mesele böyle yalın kat takdim edildiği gibi basit bir mesele değildir. Nisa suresinde kendileriyle evlenmenin haram olduğu kadınlar sayılmış. 14 tane kadın sayılmış. 24 ve 25. ayetlerde 14 tane kadın sayılmış. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları vesaire. 14 tane kadın. Bunlar sayıldıktan sonra bunların dışında kalanlarla evlenmeniz size helal kılındı buyurulmuş. Bundan sonraki kadınlar, bu sayılanlar dışındaki kadınlar size helal kılındı. Ayetin hükmü açık, sayılan kadınlar açık. Ve fakat burada mesela kişinin kendi torunuyla evlenmesini yasak diye hükme bağlayan bir ifade yok. Kişi kendi torunuyla evlenebilir mi? Mustafa İslamoğlu kendi kızını babasıyla evlendirebilir mi? Veya kendisi kardeşinin torunuyla evlenebilir mi? Bunlar Kur'an'da yok. Şimdi aykırı mı, Kur'an'a uygun mu bunlar? Ne diyeceğiz? Maide suresinde abdest detaylı bir şekilde anlatılıyor değil mi? Namaza kalktığınız zaman ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınıza mesedin, ayakları yıkayın. Ayakları yıkayın. Buna rağmen Mustafa İslamoğlu çorap mes satıyor. Değil mi? Hilal pazarlamada çorap mes satıyorlar. Ayakları yıkayın emrine aykırı değil mi bu? Kur'an'ın neresinde yazıyor ayaklarınızı mes giyip üzerine mes edebilirsiniz diye? Neresinde yazıyor? Şimdi bu mesler üzerine mes uygulaması Kur'an'a uygun mu değil mi? Bu kararı kim verecek, nasıl verecek? Buralarda uygun ama işte falan meselelerde uygun değil. O senin hevan oldu işte. Kur'an diye söylediğin şey senin Kur'an'dan anladığın şey oldu. Kendi heva ve hevesin oldu. Ulema bunu anlamamış, böyle anlamamış. Bu ümmetin alimleri 1300-1400 seneden beri böyle anlamamış. Sen böyle anlıyorsun, bu Kur'an'a aykırıdır diyorsun. Sana inanan bir kitle de var. Bunun tabii vebali, sorumluluğu sana nasıl yansır Allah bilir. Ama en azından bunu da böyle söyle. De ki kadınlar belli durumlarda oruç tutabilirler dedim. Bu ümmetin uleması sünnesiyle bid'isiyle bu konuda icma etmiş. Asırlar boyu böyle söylemiş. Allahu alem bana doğru gelen de budur de. İnsanları Allah'ın kitabına çağırıyorum diye kendi hevana çağırma. Allah'tan kork. Allah Resulü'nün mübarek ağızlarından çıkan hadis sayısı 4000-6000 civarındadır. Bunu kim tespit etmiş? Mustafa İslamoğlu'nun kendisi mi tespit etmiş? Nasıl tespit etmiş? Nerede tespit etmiş? Usulü nedir? Gerekçesi nedir? Bize bu 4000-6000, bu aradaki 2000 ne? Yani var mı yok mu? Bunları bir söylesin, ortaya koysun. Diyelim ki biz bu hadisler, her bir hadis şu gerekçeyle sahihtir. Bunun dışında kalanlar şu gerekçeyle değildir. Bilelim, ona göre böyle bir rakam tespitinde bulunalım. Şimdi böyle afaki bir rakam 4000 ile 6000 arası sahihtir, diğerleri değildir. Ne dememiz lazım buna yani? İkinci bir husus, bugün 1,5 milyon hadis var. Nerede bu 1,5 milyon hadis? Yani 1,5 milyon hadis ihtiva eden bir kitap bilen var mı aranızda? Ben bilmiyorum şahsen. 1,5 milyon hadis. Nerede? Hadis ideolojistlerini eleştirirken peygamberimizin misyonuna zarar vermemek için seçici bir akla sahip olmak gerekir. Doğru. Aynı şeyi belki Kur'an ideolojistleri tabiri doğru olursa onlar için de söylemek lazım. Müslüman aklı lazım. Evet, yani seçici akıl, Müslüman aklı.